Efendim Sesli Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Yüz Akı dergisinden yazılar paylaşacağız sizinle. Yüz Akı'nın Mart 2012 sayısında yer alan Zaman ve Mekan başlıklı yardımcı doçent doktor Harun Övmüş'ün kaleme aldığı yazıyı paylaşıyoruz. Hey gidi eski günler, hey diye hayıflandığımız az mıdır? Ya bundan 10 sene kadar önce falanca yerde falanca arkadaşlarla ne kadar güzel günler geçirmiştik dediğimiz. Yahut 20 yıl önce falanca yer böyle miydi canım? Her yer park ve bahçeydi, cıvıl cıvıl çocuk sesleriyle doluydu diye tepki verdiğimiz. Kurduğumuz bu cümlelerle özlediğimiz şeyin mekanlar olduğunu sanırız. Mesela İstanbul'dan ayrılmış olanlarımız, İstanbul'da geçirdiğimiz o yıllar ne kadar güzeldi, hiç kıymetini bilememişiz derler. Peşinden başlarlar İstanbul hatıralarını yad etmeye. Bahar mevsiminde Üsküdar sahili, salacak, vapur seslerine karışan martı sesleri, Fethipaşa'da açmış erguvanlar, öğle ve ikindi vakitlerinde İskele ve Yeni Valide camilerinin karşılıklı ezanları, açık havada Çamlıca manzarası, Kuzguncuk'ta akşam vakti, karşı sahilde Ortaköy Camii, çırağan ve Dolmabahçe sarayları, yanda rengarenk ışıklarıyla cıvıl cıvıl Boğaziçi Köprüsü, bu sahilde her biri farklı bir güzellik barındıran Beylerbeyi, Mihrabat, Küçüksu, Kanlıca, Çubuklu, Beykoz, karşı sahilde Yeniköy, Emirgan, İstinye, Bebek, Beşiktaş. Ya Kadıköy'den hareket edip köpükler saçarak yol alırken denize iz bırakıp giden bir vapurun güvertesinde gittiğimiz adalar, ufukta gittikçe küçülen Mehip Ayasofya ve Zarif Sultanahmet ve asıl İstanbul, Suriçi, camiler, medreseler, saraylar, kavrulmuş kahve kokan Mısır çarşısı, hummalı bir uğraş içindeki kapalı çarşı. Hepsi bu kadar mı? Tiyatrolar, sinemalar, konserler, üniversiteler, kütüphaneler, kültür merkezleri. İstanbul biraz da bunlar demek. Özlemi azıya alanlar daha neler anmaz? Ağustos'un ortasından itibaren dökülmeye başlayan yapraklar, günlerce süren yağmurlar, hatta bıktırıcı trafik çilesi, yorgunluk, bıkkınlık, stres. Herkesin şikayet ettiği ama gelenin bir daha ayrılıp gidemediği bir şehirdi. Ben neden ayrıldım derler. Hiç değilse layıkıyla değerlendirebilsem, güzelliklerinin farkına vararak yaşayıp da tadını çıkarabilseydim diye yakınırlar. Hayat meşgalesine kapılıp bu harikuladelikleri hissetmeden vakit geçirdiklerine yanarlar. Zannederler ki özledikleri şey, saydıkları bu mekanlardır. İstanbul'a dönüverseler yine her şey eskisi gibi olacaktır. Yine Üsküdar sahilinde, Beykoz'da, adalarda, Emirgan'da, Suriçi'nde gezerken daha önceki tecrübelerini yaşayacaklar. Aynı duyguları hissedeceklerdir. Heyhat, aziz okuyucularım heyhat, bu bedbahların beklentileri ne kadar boş bir kuruntudur. Eskilerden bir La Edri'nin tabiriyle, zehi tasavvuri batıl, zehi hayali muhal. Ancak onların böyle bir beklenti içinde olmalarını mazur görmek lazımdır. Çünkü özlemini çektikleri şeyin mekan olduğunu sanıyorlar. Asıl özlediklerinin belli bir zaman ve o zamanda yaşadıkları tecrübeler ve hissettikleri duygular olduğunun farkında değiller. Yani onlar aslında hatıralarını özlüyorlar. Hani bir şarkı güftesinde deniliyor ya, tez geçse de her sevgide bin hatıra vardır. Sevda denilen şey yaşanan hatıralardır. Hatıralar hatırlanırken güzeldir. Ancak onları tekrar aynıyla yaşamak muhaldir. Nitekim bu kişiler evlerini yükleyip İstanbul'da eskiden oturdukları semte taşınsalar, aynı sokak ve hatta aynı evde otursalar, aynı komşularla komşuluk etseler, aynı bakkaldan ekmek alsalar, yine beklentileri gerçekleşmeyecek, her şey eskisi gibi olmayacaktır. Çünkü köprünün altından çok sular akmış, zaman birçok şeyi değiştirmiş olacak, hiç hesap edilmemiş engeller çıkacaktır. Çocukların kendileriyle birlikte büyüyen problemleri, onların okumak ve çalışmak için ayrılıp gitmeleri, beklenmedik hadiseler, ağız tadını kaçıran olaylar, birdenbire bastıran ihtiyarlık, Allah göstermesin sağlık problemleri, geçim sıkıntısı. Bu aksiliklerin hiçbiri olmadı diyelim, bahsini ettiğimiz kişilerin beklentileri yine gerçekleşmeyecektir. Çünkü zaman bir daha geri çevrilemediği gibi zamanın bir diliminde meydana gelen bir vaka veya hissedilen bir duygu da bir daha geri çevrilemez. Bir sevincin paylaşılması, bir güzelliğin fark edilmesi, bir buluş veya sanata hayranlık duyulması, bir ideale gönül verilmesi, yaşanan bir coşku, hissedilen bir şevk, bunlar yaşandıkları ana hastırlar. Bir daha yenilenemezler. Efendim ben Çanakkale şehitlerine şiirini her okuyuşumda Çanakkale savaşlarının yapıldığı günlere giderim. Süleymaniye Camii'nde her namaz kılışımda aynı ihlası yakalarım. Gelse o şu meclise nazu tegafül eylese şarkısını her dinlediğimde aynı şekilde hissenirim diyenlere inanmayın. Değerli okuyucularım, bunlar bir sanat eseri veya herhangi bir güzellik hakkında farklı zamanlarda hissettikleri duyguları birbirine benzetiyor. Birbirine yakın şevkler duyuyor, birbirini andıran heyecanlara kapılıyorlar. Fakat ayrımına varamadıkları için hepsini aynı sanıyorlar. Çünkü her an özeldir. Her bir anda yaşanan olaylar ve hissedilen duygular da özeldir. Kadim Grek filozoflarından birine ait şu meşhur söze hak vermemek elde değildir. Bir nehirde iki defa yıkanamazsınız. Çünkü ikinci defa nehre girdiğinizde ne su demin yıkandığınız sudur ne de siz deminki sizsinizdir. Her ikinizde de değişiklik olmuştur. Efendim ben eskiden şevk ve heyecan duyduğum işleri, yaptığım andaki hislerimin derecesinin yüksekliğine ve düşüklüğüne aldırış etmeksizin, bugün de yapmak, eski hatıralarımı imkan ölçüsünde yeniden yaşamak isterim. Süleymaniye Camii'ne her gidişimde gönül ufkumda aynı derecede inkişaflar olmasa, bazen biraz fazla, bazen biraz düşük olsa da aramaz. Ben yine de oraya giderim. Diyerek yelkenleri suya indirenlere diyeceğim bir şey yok. Eğer Allah korusun daha önce sözünü ettiğimiz aksilikler olmazsa, onlar eğer özlüyorlarsa eskiden yaşadıkları mekanlara gidip hatıralarını yeniden hayata geçirmeyi deneyebilirler. Ancak hatıralarının aynıyla yeniden hayata dönüşeceği, eski hislerinin aynıyla yüreklerinde çarpacağı hevesine kapılmamak kaydıyla. Çünkü bu mümkün değildir. Zamanın bir diliminde yaşananlar onunla birlikte geçip gitmiştir. Geçen zaman geri getirilemediği gibi onlar da bir daha geri getirilemez. Allah Celle Celaluhu neden zamana yemin ediyor? Çünkü geri dönmüyor. Bu sebeple de değeri bilinmediğinde insanın hüsranına sebep oluyor. Şu ana kadar değerlendiremediğimiz, dolayısıyla hüsran içinde olduğumuz zamanlar muhakkak olmuştur. Artık onlar gelip geçti. Şimdi önümüze bakmalıyız. Ömür sermayesi bütünüyle bitip tamamıyla hüsrana uğramadan önümüzdeki zamanın kadrini bilmeliyiz. Milli şairimiz Mehmet Akif'in bir Arap şairinden tercüme ettiği beyit hepimizin şiarı olmalı. Geçen geçmiştir artık. Anı müstakbelse müphemdir. Hayatından nasibin bir şu geçmek isteyen demdir. Evet, yardımcı doçent doktor Harun Övmüş'ün kaleme aldığı Zaman ve Mekan başlıklı yazısını paylaştık sizinle. Ve bir başka yazıyı aktaralım kıymetli dinleyenlerimiz. Bu yazının müellifi Fatih Garcan. Ağaca mı, ayrığa mı diyor yazısının başlığında. Sabahın ilk dakikalarında çıktılar yola. Dedesi için bu vakit çok önemliydi. O, özellikle her sabah bu vakitte yola düşerdi. Eğer yaz aylarıysa, antika pikabına atlar, önce tarlaya gider, su vanalarını açardı. Sabah ezanları bitmeden de ilçenin merkez camisine yetişir, namazını eda ederdi. Ömer her fırsatta dedesinin yanına gelirdi. Köyde dedesiyle vakit geçirmek, onun o mütevazı toprak uğraşında yanında olmak, tarlayı bir şair nezaketiyle işleyişini seyretmek, Ömer için tarifi mümkün olmayan bir keyifti. Güneşin doğuşuyla beraber babaannesi elinde kahvaltı çıkınıyla gelir, günün ilk terinin üstüne bahçeden topladıkları tazecik domates, salatalık ve yeşilliklerle bir kır kahvaltısı yaparlardı. Tertemiz hava, tazecik mahsuller, billur sular. Her şey yerinde ve zamanında ne kadar da güzeldi. Yalnız Ömer'in bu seferki gelişi biraz farklıydı. Tüm bu güzellikler Ömer'deki bütün manalarını yitirmiş gibiydi. Ömer hiç ummadığı bir şekilde babası tarafından enselenmiş ve soluğu dedesinin köyünde almıştı. Köye geleli 4 gün olmasına rağmen Ömer'in ağzını bıçak açmıyordu. Sadece dedesinin dediklerini yapıyor, başka da hiçbir şeye müdahil olmuyordu. 5. gün dedesi Hilmi Efendi torununa takıldı. Ömer, ne o pek keyfin yok. Dedem ne sen sor ne ben söyleyeyim. Hayırdır evlat, ayran içtik ayrı mı düştük? Yok be dedem, bu seferki başka. Hani bir sırdaştık, anlatsana. Bu sefer hakikaten çuvalladım. Hani ben geçen sene üniversite imtihanını kazanamadım ya. O gün hasta mı olmuştun ne? Hastalık işin kılıfıydı dedem. Biz dershane diye diye arkadaş ortamlarına akınca başarı hak getiren. Tek çarem hastaydım, stresliydim demekti. Başka arkasına sığınabileceğim geçer akçe yoktu. Sen ne diyorsun? Delikanlılık öldü mü be oğlum? Ben hakikaten inanmıştım sana. Ömer bu söz üzerine yutkunmanın hiç de o kadar kolay olmadığını bir kez daha tecrübe etmiş oldu. Bu arada dedesi de temizlemekte olduğu ayrık otlarını biraz daha sert hareketlerle köklemeye devam etti. Elinin tersiyle terini silerken bileğindeki toprak alnında bir çamur lekesi olunca dedesini mahcup bakışlarla seyreden Ömer, usulca dedesinin yanına çöktü. Mendiliyle dedesinin alnını temizlerken, ''Bilmez misin be dedem, ben bu kadar rahat, ancak seninle konuşurum. Derdimi bir tek sana açarım. Bu sefer çamı devirmek bir yana, çamı köküyle beraber kaldırdım attım dede. Babam okuyayım diye bu sene tekrar dershaneye yolladı. Biliyorum ne şartlarda ödediğini o aidatı. Gel gör ki ben daha senenin başında yine o eski ortamlara daldım. Ama babam bu sefer sağlam kazığa bağlamış ipi. Ben derse girmeyince hemen haber uçuyormuş babama. O da bir iki derken duman altında enseledi beni. Sen sigaraya da mı başladın? Ömer rezil olmanın ne kadar acı bir tecrübe olduğunu tadalı henüz bir hafta olmamıştı. Bunu bir kez daha yaşamak Ömer'in başını adeta göğsüne gömmüştü. Yere bakıyordu ama yerin hiç yarılmaya niyeti yoktu. Dedem ne desen haklısın. Ama oğlum senin yaptığın da yani. Biliyorum dedem aynen ondan işte. Peki oğlum ya baban fark etmeseydi ne olacaktı? Ne olacağı var mı? Bu çekirgenin yapacağı en uzun atlayış en fazla 8 aylık olurdu. İmtihanın sonucu geldiği gün her şey ortaya dökülecekti. Yani ömründen 1 yıl daha heba olacaktı değil mi? Ömer bakışlarını yere çakmıştı. Bu arada Ömer'in gözyaşları yanaklarındaki terle birleşiyor, ardından da toprağı ıslatıyordu. Sesi titriyordu. Dedem, inan çok pişmanım. Dedesi Ömer'in pamuk gibi tıynetine geri döndüğünü görünce tavrında ısrarcı olmadı. Oğlum, gel otur bakalım şöyle. Şu ark boyunca akıp giden suya bak. Bir de uzayıp giden arkın kendine. Suyun geçtiği yerlerde büyüyen ayrık otlarını görüyor musun? Evet. Bir de arkın sonundaki güzelim nar ağacına bak. Bu su hem ayrık otuna hayat kaynağı hem de nar ağacına. Hangisi faydalı? Elbette nar. Peki senin vaktin bu su olsa meyven hangisi olurdu? Ayrık otu mu, nar mı? Ömer'in cevabı sükutunda gizliydi. Dedesi devam etti. Evlat, ilim işi, tahsil işi nasıldır? Kendisine gereken ilgiyi göstermezsen kapatıverir kapılarını. Bir insan kolay mı yetişir? Bak ben şu nar ağacını bile nasıl emek emek yetiştiriyorum. Bunu ilk dikerken toprağın durumu, derinliği, fidanını yerleştirme şekli ve can suyu. Can suyu mu? O da nedir? Can suyu fidanı diker dikmez verilen sudur. Genellikle 1-2 kova kadardır. Suyu en sevmeyen ağaca bile mutlaka dökülür. Yoksa fidan tutmaz. Onun da zamanı mühimdir. Fidanı diker dikmez. Sonrasında budamasıydı, aşısıydı, ilacıydı derken bir bakmışsın narını tartamayan ağaçlar yetişivermiş. O meyvesini tartamayan narlarda bana her zamanını güzel değerlendirmiş, kendini iyi yetiştirmiş alimleri hatırlatır. İlmini bir an önce paylaşıp yeni nesillere faydalı olabilme arzusuyla taliplerini bekleyen o güzel, o kurban gönüllü insanları. Ömer derin düşüncelerden sıyrılıp birkaç kelimelik bir cesaret bulunca, ''Desene dedem, Ömer'in bugüne kadar hep ayrı kotlarına hizmet etti.'' ''Biraz öyle olmuş be evlat. Sıra nar ağacına gelsin artık değil mi?'' ''Gelse fena olmazdı hani.'' ''O zaman bana çok dua et be dedem. İnan annemin babamın karşısına çıkacak yüzüm yok. Anamın o iğne oyası paraları, babamın bana güç bela verdiği harçlıklar, hep sigaraya, internete, ucuz muhabbetler uğruna koca bir hiç oldu gitti. Evlat, sen kendini düzeltmeye karar verdin mi? Eğer kararında sabitsen, gerisi bir şekilde hallolur. Verdim desem yetecek mi ki dede? Nasıl bakarım ben onların yüzüne? Babam bizzat suçüstü yakaladı. Kaçacak, saklayacak hiçbir tarafı yok ki. Sana kaç diyen mi var? Git adam akıllı özrünü dile. Otur paşa paşa dersine çalış. Babanın sana kızgınlığı ne diye? Aklını başına al diye. Hem onların da imtihan hazırlığından daha fazla uzak kalmana gönülleri razı olmaz. Gördüğüm kadarıyla istedikleri kıvama çoktan geldin bile. Babam beni arayıp da olanları anlatınca, sizin söyledikleriniz benim aslanım için bir toz zerreciğidir. Gönderin ben onun tozunu bir silkeleyeyim dedim. Baban da seni bana gönderdi. Ne yani? Sen her şeyi biliyor muydun? Evet. Peki planın neydi? İşte bu. Ya hissi bir damardan senin aklını vardırmak ya da şu gördüğün çapanın sapıyla tozlarını silkelemek. Ciddi misin dede? O kadar da ciddi sayılmam ama şunda çok ciddiyim. Kendine gerekli çeki düzeni vermezsen yaptıklarının altında kalırsın, bunu iyi bil. Şimdi eve git, eşyalarını toparla. Yarın erkenden göndereyim seni. Dedeciğim, siz ne yüce karaktere sahip insanlarsınız. Aynısıyla ben karşılaşsam karşındakini rezil etmek adına yapmadığımı bırakmazdım. O zaman öğreneceğin daha çok şey var evlat. Hepsi zamanla. Şimdi eve. Önce şu Enver Usta mıdır, üniversite midir, onu bir kazan da. Ertesi gün sabah namazı yine vakitlice eda edildi. Ömer, güneşin ilk ışıklarıyla apar topar yapılan kahvaltının ardından şehrin yolunu tuttu. Ömer'in ayrılık esnasında dedesine hayran hayran bakışı birçok cümleyi bünyesinde cem etmeye yetiyordu. Artık o bir anını bile boş geçirmemek için kendine söz vermiş bir Ömer'di. Dedesinden aldığı can suyuyla bereket timsali narlar yetiştirmek adına söz vermiş bir Ömer. Fatih Karca'nın kaleme aldığı bir hikayeyi paylaştık. Ağaca mı, ayrığa mı başlığını taşıyordu bu hikaye. Son olarak değerli dinleyenlerimiz, Aynur Tutku'nun kaleminden, zaman nimetinden nasıl faydalanmalı başlıklı yazıyı sunup programımızı noktalayalım. İlk nefeste son nefes arasında sınırlanmış, durdurulamayan, geri döndürülemeyen, tekrar kullanılamayan tek ve en önemli kaynak insana bahşedilen zaman nimetidir. Sağlık, para, mal, mülk, makam, mevki gibileri değişkenlik gösterirken zaman sabit ve değişmez bir şekilde ardına bakmadan akıp gitmektedir. Aklını kullanan insan bu kıymetli nimetin farkında ve ondan azami ölçüde faydalanmak gayretindedir. Verimli ve etkili olabilmek için zamanı da verimli ve etkili kullanabilmek gerekir. Kendi kontrolümüzden çıkıp başkalarının veya televizyon, internet ve devasa AVM'ler gibi başka şeylerin kontrolüne geçtiğinde zaman bizi kesen keskin bir kılıca dönüşüverir. Yazık ki çağımızın insanı bitip tükenmek bilmeyen işleri ve teknoloji harikası aletleri karşısında zamanı duymadan ve hissetmeden yaşamaktadır. Ağaçlardaki kuşların cıvıltılarını, kıyıya vuran dalgaların öfkesini, rüzgarın ağaçlarda bıraktığı uğultuyu, sokakta oynayan çocukların hayat dolu seslerini, güneşin rengini, zifiri karanlıkta ayın ve yıldızların ışıltısını fark etmeden yaşayan çağın insanı, çok kazansa bile zamanını çok eksik yaşamaktadır. Komşularından duyacağı sımsıcak bir merhabadan, anne babasının yüzündeki çizgilerle gönlüne düşeceği vakardan, hayat ve yol arkadaşı eşinden alacağı bir tebessümden, çocuklarında bulacağı hayatı yaşama arzusunu hissetmekten, hayat bahşeden her çeşit kitabı okumadan ve duadan mahrum olan insan, gerçekten zamanı duymadan, hissetmeden, fark etmeden yaşamaktadır. Vakit yok bahanesine sığınarak ruhu ve aklı doyuran birçok güzellikten insanın kendisini mahrum bırakması kendisine yapacağı en büyük kötülüklerdendir. Keşke demeyecek kadar güzel, dolu dolu ve doğru yaşamak için zamanı iyi kullanabilmek gerekmektedir ki ruhu doyuran diğer şeylere vakit ayrılabilsin. Düzenli ve planlı olmak zamanı iyi kullanabilmenin ilk şartıdır. Günlük, haftalık, aylık, yıllık ve ömürlük planlar yapılmalıdır. Yazılı olursa daha iyi olmakla beraber şart değildir. Hem plan yapmak hem de not alma alışkanlığı edinmek, ajandalarla çok daha kolay olabilmektedir. Ajandalarını etkin kullananlar, kendilerini planlamakta ve unutma illetini kontrol etmekte mahirdirler. İşleri önem sırasına koyarak yapmak da hem basit ve önemsiz işlerle vakit öldürmeyi önler, hem de önemli işlerin önce bitirilmiş olması kaygıyı ve telaşı engeller. Projesini tamamlaması gerekirken kişinin alışveriş işini öne alması ya da bir ev hanımının misafiri gelecekken ütü işiyle uğraşması hiç akıl kârı gözükmemektedir. Ayrıntılara takılmadan öze hakim olmak da zamanı iyi kullanmak için gereklidir. Bir işi iyi yapmak başka, ayrıntılara takılmamak başkadır. Bir öğrencinin düzgün defter kullanması başka, yazılı akşamı düzgün görünmeyen notlarını tekrar yazması başkadır. en önemli ve en çok dikkat gerektiren işleri en verimli saatlerde yapmak da zaman israfını önler. Dikkat ve konsantrasyonun yüksek olduğu sabah saatlerini kitap okumayla geçirip imtihan için çalışmayı geceye bırakmak, çalışmak için 2-3 kat daha fazla zamana ihtiyaç hissettirecektir. Önemli iş görüşmelerini de günün yorgun vakitlerine bırakmak hem sonuç hem de süreç açısından iyi olmayacaktır. Karşılaşılan problemleri biriktirmeden çözmekte zamanı iyi kullanabilmenin bir başka püf noktasıdır. Çözümlenmesi çok kolay olanlar bile belli bir zaman sonra hepsinin üst üste gelmesiyle gözde büyüyerek kaygı oluştururlar ve insanı çıkmaza sokabilirler. Zamanı iyi kullanabilmenin bir diğer püf noktası da çevreden gelen uygunsuz tekliflere hayır diyebilmektir. İnsanın çok önemli bir işi varken aldığı bir misafirlik teklifini ya da dışarıda şöyle bir gezinti teklifini erteleyememesi, mantıksız ve zararlı görünen teklifleri de kırma korkusuyla reddedememesi, zamanı iyi yönetememenin bir diğer adıdır. Boş zamanları iyi değerlendirmek de zamanı yönetmenin en akılcı taktiğidir. Otobüste yolculuk yaparken, eş veya çocuklar gelene kadar, yemek pişene kadar, patron gelene kadar, işçiler gelmeden önce, haberler başlayana kadar, hava bozmadan, az önceki vakitler değerlendirildiğinde çok şeyler başarılmış olacaktır. Zamanı iyi kullanabilmenin püf noktalarından sonra dikkat edilmesi gereken bir nokta daha vardır. Günümüzde çok moda bir kavram olarak daha çok gençlerin dillerinde dolanan anı, zamanı yaşamak tabiri özgürlük ve fırsatçılık düşkünlerince çok yanlış bir kavram olarak sinsice topluma benimsetilmeye çalışılmaktadır. Ele geçen tüm fırsatları sorgulamadan kullanmak, gününü gün etmek, yanlışlardan ders çıkarmadan ve geleceği hesaba katmadan sorumsuzca yaşamak, sadece ve sadece mutlu olmayı elde etmeyi hedeflemek anlamında anı yaşamak telkin edilmektedir. Önceden ihtiyacımız olduğunu belirlemiş olmasak da önümüze çıkan bir alışveriş fırsatını helali harama dikkat etmeden gözümüze takılan bir eğlence ya da yeme içme fırsatını değerlendirmek anı yaşamakla eşdeğer görülmektedir. Halbuki Mevlana'nın da belirttiği üzere anı yaşamak geçmişe takılıp kalmadan, geleceğin de hayaliyle meşgul olmadan günü ve zamanı yaşamak, değerlendirmek demektir. Önceden yapılan hatalardan ders alarak fakat bu hatalarla öz saygıyı yitirmeden geleceğe ait planlar yaparak bu planları da gayretsiz bir hayale dönüştürmeden yaşamanın adıdır anı yaşamak. Zihinde oluşturulacak zaman geçirmez odalarda yaşamak insanın geçmişe ve geleceğe takılmasını engeller. Aynı bir evin odaları gibidir zamanı yaşamak. Oturma odasında oturulur, çalışma odasında çalışılır, mutfakta yemek yenilir, yatak odasında uyunur. İş yerinde çalışılır, evde çoluk çocukla ilgilenilir. Okulda öğrenilir, evde dinlenilir ve ders yapılır. Çalışırken zihnin sürekli çoluk çocukla meşgul olması, okuldayken zihnin bir deniz kenarında gezinmesi, kitap okurken bir kulakla televizyon dinlenmesi, ütü yaparken bir taraftan misafir ağırlanması, bir evdeki odaları oluşturan bütün duvarları yıkmaya benzer ki önümüzdeki işi kaliteli yapmaya ve dolayısıyla anı yaşamaya engeldir. Verimli ve etkili olabilmek için zamanı da verimli ve etkili kullanabilmenin püf noktaları vardır. Ve pervasızca akıp giden zamanı dolu dolu ve doya doya yaşamak keyfe göre değil, akıl ve mantığa göre hareket etmekle mümkün olur. Kıymetli dinleyenlerimiz, Aynur Tutkun'un kaleme aldığı Zaman Nimetinden Nasıl Faydalanmalı başlıklı makalesini aktardık son olarak ve böylelikle programımızın da sonuna gelmiş olduk. Bugün Yüz Akı dergisinin Mart 2012 sayısından zamanı değerlendirme üzerine yazılar paylaştık. Hoşça kalın.